Ayrım 5, sayfa 67. Orada boğaza geçen gemilere karşı kıyıdaki eski evlere, görkemli hisara, yeni yapılmış çirkin binaların arasında, nasıl olduysa kalmış korulara, yaşlı ağaçların arasına gizlenmiş konaklara bakan bir tepedeki mezarlıkta duaların bitmesini bekledim. Öyle güzel güneşin sanki yüzünüzü okşadığı, gülümsediği bir bahar sabahıydı ki insanın kötü bir şeyler olduğuna inanası gelmiyordu. Sanki buradan çıkıp eve dönecektik ve her şey yine bir önceki günkü gibi olacaktı. Halam hiç durmadan ağladı. Tanımadığı birkaç kişi vardı. Uzak bir akraba olduğunu söyleyen şişman bir adam sanki bu dünyadan ötekine geçişten o sorumluymuş gibi her şeye karışıyor. Mezara fazla yaklaşını gömleğinden çekiyor. İmamı bile uyarıyor. Ter içinde dönüp dolaşıp yine nenemin yanına geliyor. Sürekli amcamdan söz ederek kendi kendine ağlıyordu. Dua okunurken de öyle iç geçirerek ve yüksek sesle amin diye bağırdı ki herkes dönüp ona baktı. İmamın gelenlere amcamla ilgili soru sorması bana iyice tuhaf göründü. Çünkü hiçbirinin onu pek tanıdığını sanmıyorum. Bir tek bakkal Salahattin dışında ki o da sessiz sessiz bir köşede duruyordu. Herkes bir ağızdan iyi bilirdik derken şişman adam öyle bir ah çekti ki nenem daha fazla dayanamayıp elimdeki bastonla yetişir yahu alın bu deliği başımdan diye sırtına bir tane patlattı. Adam korkuyla çekildi ama bu sahneyi görünce ben kendi kendimi tutamayıp gülmeye başladım. Herkesin şaşkın hali bir yana, imam bir şey yokmuş gibi duayı bir an önce bitirmeye çalışırken ben de dua okur gibi ellerimi yüzüme kapadım ki güldüğüm anlaşılmasın. Dönüşte yine komşular ve birkaç akraba eve doluştu. Ben de gidip manolya ağacının altına oturdum. Amcamı bir daha göremeyeceğimi düşününce ağlamak istedim. Bu bana çok garip ve inandırıcı olmayan bir şey gibi geliyordu. Orada oturup onun aslında hep düşündüğüm gibi uzaklara bir yolculuğa çıktığını ve en sonunda en çok istediği şeyi gerçekleştirdiğini düşündüm. Sanki sonunda bu bekleme odasındaki süresinin bittiğine karar vermiş ve ait olduğu artık orası her neresiyse ülkesine geri dönmüştü. Bunu düşününce ağlamaktan vazgeçtim. Açık pencereden içeridekilerin konuşmalarını duyuyordum. Halam konuşmaların arasında yine ağlamaya başlıyor, ötekiler ona artık kendisini harap etmemesi gerektiğini söylüyorlardı. Amcam hayattayken, yani dün sabaha kadar aslında bu eve adım bile atmayanlar, şimdi onun ne büyük, ne asil, ne önemli bir insan olduğundan, değerinin anlaşılmadığından bahsediyor, bu bahaneyle kendilerine bir de pay çıkartarak bu ülkede değerli insanların işte böyle bir kenara atılıp harcandığından dem vuruyorlardı. Gelenlerin çoğunu daha önce hiç görmemiş, bazılarını ise belki bir ya da iki kez görmüştüm. Cenazede bana tanıştırdıkları akrabaların çoğunu tanımıyordum bile. Ara sıra biri çıkıp benim başımı okşuyor, yiyecek bir şeyler getiriyordu. Bense bir an önce gitmelerini istiyordum. Çünkü ancak o zaman içeriye, amcamın odasına girebilirdim. Hayat sahiden de acayip. Ben böyle olup bitenlerin tam olarak farkına varamamış, hayatımın tümüyle değiştiğini anlamaktan uzak bir halde bahçede öyle otururken önümde hiç beklenmedik bir rastlantıyla, hiç beklenmedik bir yolun açılacağını da düşünmezdim. Yanıma yaşlıca, çok şık giyinmiş, papyonlu, gözlüklü bir bey geldi ve bana üzüntülerini bildirdi. Ayağa kalkıp elini sıkarken onu bir yerlerde, belki sokakta gördüğümü hatırladım. Sonra kendisini tanıttı ve edebiyat öğretmenimiz Necdet Bey'in kendisine benden çok söz ettiğini, amcamı çok eskiden tanıdığını anlattı. Biraz ileride oturuyordu ve uzun yıllardan beri bir edebiyat dergisi çıkartıyordu. Necdet Bey benim yazılarımı ona vermişti, bana kartını uzattı ve görüşmek için yazıhanesine beklediğini söyledi. Elbette o anda bu rastlantının benim için ne anlama geleceğinden habersizdim. Teşekkür ettim, kart alıp cebime koydum ve o da veda ederek ayrıldı gitti. Akşama kadar gelen gidenlere çıkartılan kuru pastaları ve helvaları yiyip bahçede gezinerek oyalandım. Herkes gittikten sonra salonda oturduk. Halam artık ağlamıyordu ama zaten büyük olan burnu kıpkırmızı olmuştu. Sonra Nano bana döndü ve ''Murat evladım artık bu evin erkeği sensin.'' dedi. Bunun ne demek olduğunu o an anladım mı bilmiyorum ama zaten evde başka erkek yoktu ve artık en azından bunu anlayabiliyordum. Nenem en sevdiği kurabiyelerden istedi, halam çaylarımızı koydu, bir süre öylece sessiz sakin oturduk, sanki üçümüz de bundan sonra ne olacağını düşünürmüş gibi. Ama ben aslında pek bir şeyin farkında değildim. Sonra nenem gözlüğünü taktı ve katlanmış bir kağıt çıkarttı cebinden. Amcamın aramızdan ayrılmadan önce yazdığı mektuptu bu. Amcam, bağlantı kuramadıkları bir dünyanın dışında yaşayabilmeleri ve başka hiçbir şey düşünmemeleri için bütün parasını ve malını mülkünü nenemle halama bırakmıştı. Malı mülkü parası deyince bakımsız, karmakarışık bir bahçenin içinde, ağaçların ve yaban otlarının arasında, eski taşlardan yapılma bahçe duvarının gizlediği, dışarıdan neredeyse görülmeyen yıkık dökük bu evden ve emekli maaşından söz ediyorum. Galiba çekmeceden de bir kutu içinde yuvarlanıp lastikle bağlanmış bir miktar para çıkmıştı. Ben tabii o günlerde bana bırakılan hazinenin onlarınkinden çok daha önemli olduğunu düşünüyor ve doğrusu onlara biraz acıyordum. Beni onlardan daha çok sevdiğini gösterdiğine inandığım bu duruma üzülmemeleri için kendimce adil davranmaya çalışıyordum. Çünkü amcam için hayatta önemli olan tek şey kitaplarıydı ve onları da bana bırakmıştı, biricik yeğenine. Nenemle halam da bu oyunu doğrusu iyi oynadılar ve benim bununla duyduğum gizli gururu ellerinden geldiğince desteklediler. Eğer kitapları onlara, parayı bana bırakmış olsaydı her şey mahvolurdu. Amcam bütün hayatını kitapların arasında geçirmekle birlikte bazı şeyleri doğru anlamış. Eğer kitapları hayatlarını toza bulamaktan ve eve böcek getirmekten başka bir işe yaramayan, garip bir canlı türü olarak gören nenemle halama bırakmış olsaydı, eminim birkaç hafta içinde hepsi sandıklara konup denize atılır ya da bir yerlerde yok pahasına satılıyor olurdu. Parayı bana bıraksaydı, onları hayat boyu resimli renkli kağıt parçaları olarak görmüş biri olarak ben de herhalde birkaç yıl içinde sıfırı tüketir, zavallı yaşlıları da perişan ederdim. Bu inanılmaz hazinenin bana bırakılmasının hala çocuk yaşta bile olsam bende büyük bir sorumluluk duygusu yaratacağını amcam acaba sezmiş miydi? Yoksa başka bir çare bulamadığı için mi böyle yapmıştı? Her neyse, sonuç olarak ben o sırada bunların hiçbirini aklıma bile getirmemiş ve dünyada bir eşi daha olmadığını düşündüğüm bu kitaplıktaki kitapların hepsini okumam gerektiğine inanmıştım. Nenem, amcamın ölmeden önce bıraktığı mektubu okurken halam mendilini aldı ve yine ağlamaya başladı. Ninem bir yerde durdu. Çayından bir yudum aldı ve dedi ki: "Bak yavrum, amcan sana da hitap etmiş. Senin için de bir şey yazmış. Dinle." Tam o anda bir işaret verircesine duvardaki saatin içindeki kuş çıkıp ötmeye başladı. Hepimiz, tabii başta nenem, sanki her saat başı bunu yapmıyormuş gibi hayretle dönüp kuşa baktık. Nano kendi kendine bir dua mırıldandı ve mektuba döndü. Eskimiş yeşil kadife koltukta oturmuş, gözümü abajurun şapkasındaki lekelere dikmiş, belki bilerek, belki bilmeyerek hayatımın önemli bir anında olduğum hissiyle bekliyordum. "Evladım," demişti amcam, "sana çok önemli bir hazine bırakıyorum. Bu öyle bir hazinedir ki hayatta hiçbir şey onu satın alamaz. Bu zenginliklerin en büyüğüdür. Bütün kitaplarımı sana bırakıyorum. Onların en küçük bir zarar görmesi beni mezarımda rahat bırakmayacaktır. Senin bu mesuliyeti yüklenecek biri olduğunu biliyorum. Sevgili yavrum, bu kitapları oku. Onlara çiçekler gibi bak. Onlar olmadan hiçbir karara varma. Hayatta sana lazım olacak her şey onların içindedir. Sana hayatın sırrını bırakıyorum. Onu sen bulacaksın. Bu büyük hazineye iyi bak. Hayat sana hep iyilik ve başarı getirsin evladım." Mektubun burasında halam hıçkırıklar içinde, "Görüyor musun anne, rahmetli nur içinde yatsın. Şu kadersiz yavrumuza bir istikbal hazırlamak için nasıl da düşünmüş," dedi. Ama Nano ona öyle gözlüklerin üzerinden bakıp kafasını salladı. "Aman, sen de her şeyi böyle yanlış tarafından ele alırsın. Kendi hayatını bunlarla mahvettiği yetmedi, bir de buna miras diye bırakmış. Buncacık çocuk ne anlasın o kitaplardan?" deyiverdi. Onların tartışmaları beni etkilemedi. Çünkü ben o sırada bana fazlasıyla ağır gelen bu sözcüklerin içinde bir gizem, hatta belki de bir büyü olduğunu anlamıştım. Gizli geçitlerle dolu, kimsenin girmeye cesaret edemediği sırlar dünyasını bana bırakmış, o kutsal odanın anahtarını bana teslim etmeleri içinde bir mektup yazmıştı. Elbette kitaplara tıpkı onun gibi bakmalıydım. Halam yeniden ağlamaya başlayınca, Nano kimi zaman yaptığı gibi uzaklara bakıp derin bir iç geçirerek son sözü söyledi. "Artık ağlayıp üzülmeye lüzum yok. Herkes bir gün ayrıldıklarıyla kavuşur. Kimi daha önce, kimi daha sonra ama mutlaka kavuşur. Bir gün hepimiz gidenlerle buluşacağız ve onları çok özlediğimiz için çok mutlu olacağız." Kim bilir, belki de haklıydı. Ertesi sabah herkesten önce uyandım. Sokakta köpekler havlıyor, sütçünün çanaklarının sesi duyuluyordu. Bahçede yaprakların üzerindeki damlalar henüz kalmamıştı. Doğruca amcamın her sabah yaptığı gibi kitaplığa gittim. Kapıyı açtım. Daha küçükken buraya ne zaman girsem gözüm masanın ayaklarındaki aslan kafasına takılır. Tam göz hizama gelen bu ürkütücü suratlara bakmaktan bir adım daha ileri gidemezdim. Amcam gözlüklerini indirir ya da gözlüklerinin üstünden bana bakar. "Ne oldu Murat? Bir şey mi söyleyeceksin?" derdi. Ben de ona ya yemeğe beklediğini, ya yemeğe beklendiğini, ya çay saati geldiğini söyler. Sonra da bir adım geri atarak çıkardım. Nadiren beni yanına çağırır, Masanın yanına gidip bana okuduğu satırları büyük bir merakla dinlerdim. Elbette şimdi ne o satırları ne de nasıl bir anlam taşıdığını hatırlıyorum. Uzun, dar pencerelerin iki yanına belinden püsküllü kordonlarla bağlanmış koyu yeşil, kadife perdelerin engellediği ışık hüzmeler halinde odaya doluyor, sanki bir an bana yanılsama yaşatıyordu. Her şeyi görebiliyordum ama yine de yılların belleğime kazıdığı bu resmin içinde eksik olan şeyi aramakta direniyordum. Masanın arkasında oturan adamı. Hani şu eski dergilerde rastladığınız resimdeki yanlışı bulun türünden bir şeydi sanki. Birisi her şeyin tıpkı dünkü, önceki günkü, geçen ayki, kendimi bildim bileli olduğu gibi yerli yerinde durduğu bu fotoğrafın tam ortasından masanın arkasındaki adamı kesip çıkartmıştı. Evet, amcam bir sabah, bir ilkbahar sabahı, bundan böyle hiçbirimizin hiçbir zaman öğrenemeyeceği bir nedenle son mektubunu yazıp hayatına son vermişti. Acaba neden hayatın sırrını bulduğu halde böyle bir şey yapmıştı? Belki de hayatın sırrı onun taşıyamayacağı kadar ağır bir şeydi. Kim bilir, belki de artık onu öğrendikten sonra daha fazla okumanın ve yaşamanın bir anlamı kalmadığını düşünmüştü. Orada, loş bir ışıkta, büyük koyu renk masanın arkasında, gözlükleri burnunun ucuna düşmüş, dalgalı saçları kırlaşmış, biraz kamburu çıkmış bu küçük adamın önündeki kocaman kitaplara bakarak, öylece oturması bana çok tuhaf, dokunulmaz, erişilmez bir yücelik duygusu verirdi. Bu resim, her şey geçse bile hafızamıza kazınan ve o bulanık imgeden ancak bizim bir anlam çıkartabildiğimiz eski fotoğraflar gibi sonsuza dek yanımda. Yazık ki bu fotoğrafı hatırladığım zamanlarda içimde anlatılması zor bir keder uyanıyor. Yalnızca o görüntüyü hatırlamak bile beni acıklı bir romanın son cümlelerine götürüp hüzünlendiriyor. Bunca yıldan sonra anladığım şeylerden biri de şu ki, anılar silinse de, zaman her şeyi unutturacak bir hızla geçip gitse de, hayatın belli bir yerinde ardımızda bıraktığımızı sandığımız keder bizimle kalıyor. Ortada benim için örnek alınacak başka bir erkek olmadığından, benim odamda her ne kadar öyle kitaplar yoksa da çalışma masamın üstü her zaman ders kitaplarıyla, defterlerle dolu olurdu. Bana okula başladığım gün hediye ettiği ışıklı dünya hep yanı başımdaydı. O içeride hayatın sırrıyla ilgili incelemelerini sürdürürken ben de kendime göre masamın başında önemli çalışmalar içinde olurdum. Bunların en önemlisi de ışıklı dünya dediğim kürede rengini ve şeklini beğendiğim gizli bir ülke bulup orada insanların nasıl yaşadığını ya da ben oraya gidersem neler yapacağıma dair hayaller kurmaktı. Zavallı çocuk. Henüz dünyada el değmemiş bir toprak parçası, tırmanılmamış bir zirve, inilmemiş bir çukur, keşfedilmemiş bir ada bulunmadığını bilmiyordum. İnsanoğlu dediğimiz ve tek tek bütün tarihe dağılmış benzerlerimizin oluşturduğu o soyut varlık, açgözlü sırtlan sürüleri gibi pervasızca her şeye saldırmış, her yeri yağmalamıştı. Ama sonunda pek fazla bir şey değişmemişti. Birileri daha bu büyük evlerde otururken, ötekiler daha küçük evlerde oturuyor, herkes daha büyük bir evde oturmak için çabalıyor ama sonunda herkes ancak kendi sığacağı kadar küçük bir toprak parçasına gömülüp unutuluyor. Hepsi buydu. Bütün bir hayat buydu işte. Sonra uzun yıllar geçince anladım ki aslında amcamın kendine kurduğu hayat hiç de göründüğü gibi kötü değilmiş. Çünkü insan kitaplarla, hayallerle kendi odasında dünyada başına gelecek şeylerden, her şeyden uzak ve huzurludur. Okuduğum kitaplarda asıl ilgimi çekense anlattıkları öyküler değil, onları nasıl anlattıklarıydı. Çünkü aslına bakarsanız çoğu kitap birbirine benzer ve çoğu kez aynı şeyleri anlatır. Olay akışından beni koparmak için uğraşıp duran yazarların hiçbiri bunda başarılı olamazdı. Eğer o gözle bakarsam, yani ders kitaplarına yaptığım gibi yalnızca ana hatlarıyla özetlersem, bu kitapların hiçbir özelliği kalmıyordu. Yani işte Rusya'daki eski zamanda evli bir kadın bir başkasına aşık olmuş ve sonunda çevrenin baskısına dayanamayıp intihar etmişti. İşin kötüsü, adamın ona aşık olduğu falan da yoktu. Kaldı ki nedenini bilmiyorum, artık böyle yaşamdan büyük kitapları okuyarak büyüdüğümden mi, yoksa kimse bana böyle şeyleri anlatmaya gerek duymadığından mı? Her neyse, benim böyle bir takım ahlaki kaygıları anlamam kolay olmuyordu. İnsan birine aşık olup onun peşinden gidecekse, yani hayatta yapmak istediği buysa neden gidemiyordu da bunun yerine en kötüsünü yapıp intihar ediyordu? Anlamakta güçlük çekiyordum. Aynı şekilde çok sevdiği birini kıskanarak ya da gitmesine katlanamayacağını düşünerek onu öldürmesini ve bu kez artık sonsuza dek kaybetmesini anlamak da benim için imkansızdı. Nenem sanki amcamın yerini ben almışım gibi Odaya aynı saygıyla girip çıkıyor ve ben okurken çayımı, kurabiyemi getiriyordu. Bana göre beceriksizce kurgulanmış, iç sıkıcı tasvirlerle, bazen çok dramatik sanılan ama beni kahkahalara boğan berbat benzetmelerle, tumturaklı cümlelerle dolu kitaplar daha fazla kurabiye yememe yol açıyordu. Aslında bütün bu kitaplar insanların sandığından çok daha basitti. Aynı şeyleri anlatıyorlardı ama farklı bir biçimde. Nasıl herkes benzer şeyleri farklı bir biçimde yaşıyor ve bunun bir tek kendisine ait bir durum olduğunu sanıyorsa. Tabii bu arada bir şiir gibi kurgulanmış, birdenbire tanıdık bir nesneyi bile var olmayan bir şeye dönüştüren anlatımlarla örülü, zeka dolu kitapları okurken de bu kez heyecandan daha fazla kurabiye yiyordum, sonuç değişmiyordu. Kimi zaman en beklenmedik şeyler üst üste geliyor, sizi şaşırtıyor, bir bulmaca gibi çözümlemelerle uğraşıyordunuz. Bu kitapları seviyordum. Bir de tabii bu beklenmedik şeylere o güne kadar duymadığım sözcüklerle farklı bir söz dizimiyle anlatan yazarları. Zamanla kitapların da kendilerine özgü bir varlığı olduğunu fark ettim. Bu biraz zaman aldı. Ama neden bazı kitapları çok sevdiğimi, bazılarından çok sıkıldığımı düşünürken, sevdiklerimin okurken içinde garip bir kıpırtı, belli belirsiz bir coşku yarattığını anladım. Buna ruh diyordum. Sözcüklerin içinden belli belirsiz bir koku gibi çıkıp sizi içine alan, başınızı döndüren, heyecanlandıran, gerçekten de bir odada tek başınıza oturmuş kitap okuyormuş değil de bambaşka bir yerde, bambaşka bir zamanda tanımadığınız insanlarla beklenmedik şeyler yaşıyormuşsunuz hissini veren bir şeydi bu. Ne yazık ki bu ruh çok az kitapta vardı. Yazarların büyük çoğunluğu o ruhu zorla oluşturmaya çalışan çok okumuş yeteneksizlerdi. Bugün artık biliyorum neye şaşırdığımı. O bazı kitaplarda beni bunca etkileyen şeyin ne olduğunu. Bir resim, renklerle, desenlerle, bütünlüğüyle size bir şey gösterir. Bir müzik parçasını bedeniniz kendiliğinden algılar. Siz bunun için ayrıca fazladan bir şey yapmazsınız. Ama bir kitap okurken sözcükleri bir araya getirip ondan bir anlam çıkartmanız, gördüğünüz işaretleri ve bağlantıları deşifre etmeniz gerekir. Size verilen şifreleri kullanarak resmin parçalarını siz kendiniz bir araya getirirsiniz. Kitaplarla aramızdaki ilişki dolaylı bir ilişkidir. Doğada renkler de var, desenler de. Hatta denizaltına merak sandığım günlerde ressamların asla bilmediği renklerin, desenlerin var olduğunu görmüştüm. Müzik de vardır, ses de. Ama doğada sözcükler yoktur. Bir ağacın dallarından yaprak sözcüğünü kopartamazsınız. Kopardığınız yaprağı resmedersiniz. Okuma yazma bilmeyen biri ne olduğunu anlar. Hatta bozuştursanız bile. Ama okuma bilmeyen birine yaprağı sözcüklerle asla anlatamazsınız. Dünyanın her yerinde aynı resim yaprağı tanıtır ama her dilde yaprak sözcüğü başka türlü yazılır ve birbirine benzemez. Hiçbir dili bilmeyen biri bir resme baktığında kendince bir yorum yapabilir ama bilmediği bir dilde yazılmış kitap karşısında tümüyle çaresizdir. Kitapların başına oturduğum günlerde bilgisayar diye bir şeyden haberim yoktu. Ama bugün bilgisayar denilen aletin nasıl bir dile sahip olduğunu, o dille aslında romanların dilinin hemen hemen aynı şey olduğunu biliyorum. Yani bir tür şifreden başka bir şey değil. Yazarların özelliği bu dünyada karşılığı olmayan şifrelerden, bu bir araya getirilen garip işaretlerden inanılmaz bir dünya yaratabilmeleri ve bizi o dünyaya götürerek renkleri, desenleri, duyguları algılamamızı sağlamaları. İşte iyi yazarlar da bana göre bir adım daha ileri gidip o duyguları bizim de hissetmemize yol açanlardı. Tabii bu garip algılama biçimim nedeniyle çoğu romanın konusunu onları daha çocuk yaşta okumuş olmama rağmen doğru dürüst hatırlayamam ama aklımda cümleler, paragraflar hatta sayfalar vardır, sayısız resim kalmıştır. Tarihin değişik zamanlarına, coğrafyanın farklı dokularına yayılmış, kimi zaman adlarını bile okumakta zorlandığım insanların öykülerini, kartondan kesilip yapılan kentler, insanlar gibi bilirim. Onları hiç görmediğim halde Hamlet'in kederli, kaygı dolu yüzü gözlerimin önünde ya da Anna'nın treninin altında atlamadan önceki o an gözlerinin nasıl daldığı. Dickens'ın haşarı çocuklarının kurnaz, kendini korumaya alışarak büyümüş kuşkulu yüz ifadeleri de Hüseyin Rahmi Bey'in dedikoducu kadınlarının sarktığı eski ahşap evlerin cumbaları da. Korkunç tiplerin kol gezdiği, karanlık, sisli sokaklarda elde fenerle yürüyen insanlar, kötülük ve şeytansı şeylerle dolu kitaplar hep ilgimi çekerdi. Zaten şeytan her zaman kolaylıkla aklımı çeler ve buna hep çok şaşırırım. Oysa şaşıracak ne var? Şeytanın simgelediği, sizi çağırdığı, baştan çıkarıp götürmek istediği her yer, her şey bu hayatta eğlenceli olan şeylerdir. En çok zorlandıklarımsa bir sürü karışık ve birbirine benzer isimlerle dolu olduğu için her keresinde bir kim kimdir oyununa dönüşen Rus romanlarıydı. Doğrusu başlarda hatta uzun zaman okuduğum kitapların yazarlarıyla fazla ilgilenmediğimi itiraf etmeliyim. Bunun önemli bir şey olduğunu, insanların okudukları kitapların yazarlarını tanıdığını, hatta kitapları buna göre aldığını çok sonra öğrendim. O zaman ansiklopedilere bakarak onları tanımaya çalıştım. Ama orada da benim onlar hakkında bildiğim şeylerin hiçbiri yazmıyordu. Ben onların, deyimi mazur görün, ciğerini biliyordum. Oysa ansiklopedilerde nerede doğdukları, nasıl bir akım geliştirdikleri gibi şeyler yazıyordu. Kitapların hiçbir sırası olmadığı için eski bir romanla günümüz edebiyatından bir örneği, bir Türk yazarıyla bir İngiliz şairini, sıradan bir romanla bir klasiği, uydurma bir tezgah altı polisiye ile edebiyatın en üst sınırı sayılan kitapları bir arada okuyordum. Çağlar öncesinden gezi notları, saray hayatıyla ilgili dedikodular, ilk uygarlıkların ölüm kitapları. O sıralar benim için Ivan Hoe ile Fırıncının Kızı, Oblomov ve Şıpsevdi arasındaki tek fark bana göre birinin ötekinden daha iyi yazılmış olmasıydı. Kitapları baştan herhangi bir sınıfa sokmuyor ya da ön yargıyla okumuyordum. Hepsi kapağını açtığımda, kokladığımda, parantez, bugün bile bazı kitapları kokularından ayırabilirim, sayfalarını hissettiğimde benim için eşitti. Bu eşitliğin bozulması artık yazara kalıyordu. Bazen gerçekten de kitabın havasına tamamen girerdim. Bitene kadar, hatta bittikten sonra bile bir süre onunla yaşardım. Kapağına uzun uzun bakar, koklardım. Kahramanlar adeta benimle birlikte yaşar, kimi zaman kahramanın ta kendisi haline gelirdim. Parantez, oturduğum yerden zahar diye bağırsam o musibet uşak sahiden de içeri girecekmiş gibi. Başıma gelecekleri düşünür gibi roman kahramanının düştüğü tuzakları izler, masanın başında tırnaklarımı kemirir, üzülür, ağlar, cesur olmalısın diye kendi kendime yüreklendirir, düşmanlarla savaşır ya da felaketleri önceden görüp çözmek için bir bölümden ötekine atlar, bir süre düşünürdüm. Eğer gerçekten düşündüklerim doğru çıkarsa çok sevinirdim. Ama bazen benim istemediğim şeyler olur, biraz burkulurdum. Ben kitapları anlatılanla gizlenen olarak iki farklı biçimde okuyordum. Böylece her şey çok daha karmaşık ama çok daha gizemli ve heyecan verici hale geliyordu.